Ayrım 24, Düzünden Candan Yazılar 1, 1967-1992, Can Yücel, sayfa 341. Şirketi Hayriye Vapuru iskeleye yanaşırken. Yerel seçimler beklenmedik sonuçlar vermedi. Beklenmedik sonuçları da bekleyen pek yoktu zaten. CHP bile referandum çağrışları dışında kendisini fazla zorlamadı dense yeridir. Ne CHP ortalığı sildi süpürdü ne de AP silinip süpürülmüşe döndü. MHP'nin yurdumuz için ne mene bir karabasan olduğunu belirgenleştiren oy artışlarını saymazsak, bu yerel seçimlerin yerden bir karış bile havalanmamış olduğunu söylenenleri aşırı serin kanlılıkla kınamaya kimsenin hakkı yok sanırım. Katılım oranlarının düşüklüğü de bu yargıyı doğruluyor zaten. Çünkü başta parti yönetimleri olmak üzere bütün gözü açıkların gözü bambaşka yönlere çevrikti. Bambaşka kaygılar içindeydi hepsi. Topun ağzına gelen iktidar değişikliğinin patlangıcı, oy sandıklarının içinde değil, ayrı bir takım cephane sandıklarında yatıyor olmalıydı. Nitekim yerel seçimler geleceğimizi etkileyecek önemli değişmeler ve gelişmeler için sadece bir ateş buyruğu ya da start işareti yerine geçti. Müstafilerin ilk savaş çığlıkları için seçim gününü seçmeleri boşuna değildi. Kıratın kuyruğu da işte o noktada koptu. Usta binici Süleyman, IMF'nin ve Amerika'nın elinden tabla teslim ödünler karşılığında koparmaya çalıştığı kırbaçla köşeyi kıvrılmayı düşlerken müstafiler yapıştılar atın kuyruğuna. At da süvarisi de geberesiye debelenip duruyor gayrı. Sırf kuyruğun kopmasıyla bitse bu iş ona da şükredecekti ya, kuyruğun yarısı da içeride kaldı. O hızla sezmez bir yerlerine takıldı tıkıldı. Acısından gözleri kor ateş, vurdukça kaldırımlara nallarını kıvılcımlar saçılıyor dört yana. Çocuklar ölüyor, kahvelerde bombalar patlıyor. Ecevit'te seçim otobüsünü acele garaja sokup hipodromun şeref tribününe geçti oturdu. Oturduğu yerden ses seda çıkarmaksızın bu süvari, atı ve kopuk kuyruğu arasındaki ölümüne çekişmeyi seyrediyor. Kuyruğu kilere alkış tutacak oluyor arada bir, tutuyor sonra kendini. Gördü çünkü örneğini, biliyor bu efsane beygirinin en olmadık anda dışarıdan okunan bir gazel ya da atılan bir nara üzerine nasıl toparlanıp yeniden bütünleşip kuyruğunu ve tıngırtı bezlerini yeniden bacaklarının arasına yerleştirerek yola revan olduğunu. Kuyruğukiler de kaş göz ediyorlar aşağıdan, aman sen bizim dişimize karışma diye. Süvari acıyı sineye çekip tıkacı pekleştirmeye çalışıyor kıratın orasına. Yoksa samanlar hurra boşalıverecek dışarı. O kendi canına rahmet zorla ve alayişle bozduğu asayişi koruma bahanesiyle meclise yeni yasa tasarıları sunuyor. DGM'leri hortlatıyor ki ortalığı velveleye versin, CHP'yi siperden çıkarsın. Böylece de kadim düşman karşısında biriz, birliği zamazingosuyla grubunu akşam grubu olmaktan çıkarıp derleyip toplasın. Ama kuyruğukiler yutmuyorlar bu manevraları, dayıyorlar kuyruğun kesiğine o bezir yağlı deklarasyonu. Ya ama yok diyorlar, ya dediğimize gelir, AP-CHP koalisyonuna razı olursun ya da biz bağımsız grubumuzla yani kopuk kuyruğumuzla bu işin başını çekeriz. Süleyman ne örecek şimdi? IMF heyeti hükümet bunalımı gerekçesiyle çekip gitmiş. Türkiye'ye Noel babalık etmekten şimdilik cayıp Noel'i kutlamak üzere evine barkına yollanmış. Borçsa gırtlak da. Koç toz vurur, Sabancı sapanın keskisini biler ve halk kış ortasında zebun ve perperişan. Ola ki Nazmiye Hanım bile vezir hanımlığını yitirmemek için CHP'den bir kumayı sineye çekmeye razı. İnan olmaz Kamuran ise ihvanıyla birlikte bırakalım bir eyyam şu Halk Partisi geçsin iktidara da görsün gününü deyip durur. Ama süvarinin sırtındaki kambur bir değil ki. Biraderler, yeğenler, Carter'lar basarlar hep dalına. Gitme kardeş, gitme amca, gitme oğlum derler. Üstelik süvari biliyor iktidardan ayağını bir oynattı mı nereden düşmüş hangi karpuza benzeyeceğini. Eski demokrat piri faniler de hırsı piri içinde bekliyorlar Alesta. Ne örecek şimdi Süleyman, ne örecek ki başına çorap örülmesin. Onun için Süleyman iskelede bir iskele babası gibi sus pus sallanıp duruyor. Fırtınada bir iskele ve bir tahtadan at ve seyisler ile çımacılar boşaltıyorlar halatları. ve Şirketi Hayriye Vapuru, Hayırlı Devlet'in CHP'si, salına sallana yanaşıyor deniz kızı Eftalya gibi sahneye. O da hangi makamdan hangi şarkıyı okuyacağını bilmiyor ya. 22 Aralık 1977. Hayırdır inşallah. MC'nin bulantı hükümetinden halas olduk derken Demirel'in şom ağzına kulak verip yeni bir hükümet bunalımına mı düşüyoruz diye kaygılananlarımızın yüreğine su serpilmiş olsa gerek. Değil mi ya, hükümet kuruldu bile? Ben de diyeyim ki ama iktidar bunalımı bitmedi daha. O kendi başına sürüp gidecek, bizi de süründürecek. Nereden mi çıkarıyorum buna? Yapısına baksanıza şu yeni kurulan Ecevit hükümetinin. Öbürü yamalıydı da bu pek mi damalı sanki? O bağımsız denen vicdan çerçilerinin 60 senedir eşeklerini incik boncukla donatmış olan ağasından, efendisinden tek bir deh ile bağımsızlaşabileceğini düşünebiliyor musunuz? Şapı kaynatsam olur mu şeker? Cinsini sevdiğimin cinsine çeker. Adam o gün istifa etmiş, AP'den geliyor CHP kulüsüne. Göğsünü gere gere ne iyi şeymiş şu bağımsızlık birader diye tafra satıyor. Tevekkeli gençler bağımsız Türkiye diye bağırıp durmuyorlar. Akla bak sen, neyi neyle karıştırıyor zat-ı muhterem. Bu fasileyi şirinlik muskasının olanca gücüne karşın değil Ecevit, Alaaddin'in lambası bile değiştiremez. Onlar ama hiç dinlemez, girdikleri yeri çıfıt çarşısına çevirirler. Yüz verirsen Ali'ye gelir pisler halıya. Bol keseden ihsan buyrulan vekalet-i celile koltuklarının encamını aklıma bile getirmek istemiyorum. Bu 10 mu 13 mü yere bakan yürek yakan MC hükümetleri içinde MSP ile MHP'nin AP'ye çektirdikleri çilenin daha da fazlasını çektireceklerdir CHP'ye. Çünkü sırtlarında ne bir yumurta küfesi vardır, ne ortada bir protokol, ne de bağlı oldukları bir parti disiplini. Hiçbir ayak bağı tanımaksızın CHP hükümeti içine kendi dünya görüşlerini ya da görüşsüzlüklerini, körlüklerini aktaracak, bulaştıracaklardır. Başta öne sürdükleri koşulların ki gazetelerde çıkan dağınık haberlerden nitelikleri az çok belli olmaktadır. Ağırlığı bir yana, hükümet kurulup yürütme aşamasına geçildikte ne mızıkçılıklar edeceklerini kimse önceden kestiremez. Şurası şimdiden belli ki hem baştaki koşulları hem de sonraki oyun bozanlıklarının temel amacı devlet organlarında sağın ele geçirmiş olduğu kalelerin yitirilmemesi ve solun eylem alanının kısıtlanması olacaktır. Kısacası sol ile CHP arasına o kademsiz sayıyla 13 tahtalı bir perde indirilmektedir. İlan edilecek hükümet programının cafcaflı satırları altından sırıtacak ana madde budur. Hiç kuşkunuz olmasın. Peki Ecevit ne yapaydı diye soracaksınız. Madem MHP ile baş gözlüğü olanaksızdı, madem CHP'nin gözünün içine baktığı güçlerce aforoz edilmiş olan MSP ile değil koalisyon, ayaküstü fingir değemezdi bile. Ve madem Demirel 1. genel başkanlığını korumak, 2. ağababalarının buyruğu üzere üstüne yığılacak dış ve iç sorunlarla bir eyyam CHP'nin yıpranmasını sağlamak, 3. CHP'yi soldan büsbütün kopararak, tüyünü tüsünü yolarak, eninde sonunda AP ile koalisyona asgari koşullarla rahatsız olmaya zorlamak için CHP-AP koalisyonunun yolunu şimdilik tıkama kararında. Ne yapacaktı ki Ecevit? Ne mi yapacaktı? Demirel'in istediğinin tam tersini yapacaktı. Yani bağımsızların ivasına uymayacaktı. Yani vicdanının sesini dinleyerek bu sözde vicdan sahiplerinin yem borusunu geri çevirecek, hükümete talip çıkmayacak, ikinci MC'nin iyice yıpranmasını bekleyecekti. O zaman siyasal cinayetler büsbütün alıp yürürmüş, kan gövdeyi götürürmüş. Sanki bu yeni hükümet hırgürü durdurabilecek mi? Bilesiniz CHP'nin huzur getiricilik şöhretini gölgelemek için hazır kuvvetler önümüzdeki dönemde ellerinden geleni artlarına koymayacaklardır. Üstelik güvenlik örgütlerinin üst ve alt kademelerinde temelli bir tasfiyeye girişmeden bu işi hakça başa getirmek olanaksızdır. Oysa bu çapta bir temizleme hareketine herkesten önce bağımsızlar siyasal tabiatları gereğince karşı koyacaklardır. Ecevit'in iyi niyetine bel bağladığı Korkut Özal'ın hali perişanı bu bapta yabana atılmaması gereken bir örnektir. Ecevit devlet kurtaran aslan edasıyla şunun bunun ocağa attığı közleşmiş kestaneleri kendi pamuk elleriyle toplama heveskarlığından kurtulmadıkça çok çekeceğimiz var daha. CHP'nin başına hanidir musallat olan kuyudan adam kurtarma illeti, partiyi cümle azası yanık bir Arap itfaiyeci haline getirdi. Rivayet odur ki Hazreti Yusuf kendisini kuyuya atan Firavun'un adamlarını kuyunun dibinde, kendini de kuyunun ağzında sanırmış da ondan uzatırmış ellerini. Kurtarıcılık için yani. Sonra bir gün bir kaya atmışlar da aşağı aklı başına gelmiş. Kaya değilse bile birkaç taş yedi Ecevit ama hala uyanamadı. Ben size bu kötü düşü olanca kötümserliğimle anlattım. Siz de hayırdır inşallah deyin bari de Allah hayırlara tebdil etsin halimizi. 10 Ocak 1978. Yılın Adamı C.C.C. Eko dergisi her yıl başında kendi tanımıyla gazetecilik açısından bakıldığında geçmiş yıl içindeki faaliyetleri kendisi için başarılı olmuş kimseyi yılın adamı seçiyor. Kendisi için başarılı olmanın ne demeye geldiğini kurcalamayalım da derginin bu yılki seçimini açıklayıcı şu sözlerini bir düşünüp taşınalım. Bu yılın adamının Türkeş mi yoksa başka biri mi olduğu mensuplarımız arasında uzun tartışmalara yol açmış, neticede gene sadece gazetecilik ölçüleri ve izanı yoluyla Türkeş'in seçimlerde gösterdiği başarıyla yılın adamı ilan edilmesine karar verilmiştir. İzan sözcüğü benim bildiğim anlayışlılık, hak bilirlik anlamlarına gelir. Bir başka eş anlamı da insaftır. Ekocu arkadaşlarımızın yurdumuzda pek endazeye sığmayan o gazetecilik ölçülerine karışamayız. Ama iş insafa ve izana binince Türkeş'i yılın 3 aylı adamı ilan edişlerine el insaf demekten kendimizi alamıyoruz. Acaba bu arkadaşlar geçtik yılın ayın haftanın günün sadesinden bir adam olmanın insanlık denen kavramla uzak yakın bir bağlantısı olmadığı kanısındalar mı? Eski Yunan tarihinde bir Efesli Herostratus vardır. İsa'dan önce 356 yılında hem de tam Büyük İskender'in doğduğu gece ölümsüz üne kavuşmak için sırf Efes'in Artemis Tapınağı'nı ateşe vermiştir. Büyük İskender'inki kadar olmasa da adı tarihlerde hala anılıyor. Ama eski Yunanlar herhalde bizim ekoculardan daha izanlı olduğu için kendisini İsa'dan önce 356 yılının adamı olarak ilan etmeyi akıllarından bile geçirmemişlerdir herhalde. Yoksa bugün Efes'te hayranlıkla seyrettiğimiz kalıntılardan taş taş üstünde kalmazdı. Hepsi de önüne gelen şöhret düşkününün kundağına, kazmasına kurban giderdi. Yakıp yıkma, kesip biçme yolundan üne kavuşmanın mübah olduğunu kabul etselerdi bir. Derginin kapağında sergilenen Türkeş suretine bir diyeceğimiz yok. Biraz sakil de olsa yine de bir adam tasviri, bir insan resmi, hatta insanın aslı. Benim itirazım Türkeş'in toplumumuzda temsil ettiği öze, anlayışa, davranışa ve de ekocuların bu yayınlarıyla bu akımı meşrulaştırmada, dolayısıyla yaygınlaştırmada böyle atılgan davranışlarına. Üstelik dergi yazarları Türkeş'in yasallığın ötesinde nasıl meşrulaşmaya can attığının da farkındalar. Süleyman Genç Millet Meclisi Başkanlığı seçimi işinde CHP'nin MSP ile kucaklaşmasına bu kaygıyla karşı çıkmamış mıydı? Bir musibeti ona karşı koyabilmek için izlersiniz, tanırsınız, gücünü ölçer biçersiniz. Ama onun toplumca olağan, Frençesiyle normal sayılmasına yol açabilecek tutumlardan da kaçınırsınız. Yıl uğursuzun lafına hak kazandırmazsınız. CHP İzmir Milletvekili ve yeni Kültür Bakanımız Doçent Ahmet Taner Kışlalı, MHP büyüdükçe yumuşuyor başlıklı yazısından anladığım kadarınca benim görüşümde değil bu konuda. Bir kez ben yaşamımızda yer alan bazı olguların o hep bildiğimiz organa benzediği kanısındayım. Yani bu dediğim olgular büyüdükçe yumuşamaz, aksine sertleşir, küçüldükçe de yumuşar. Üstelik bunlar vurdukça küçülür, okşadıkça büyür. Kışlalı yazısının sonuna doğru da şöyle buyuruyor. Şiddet umutsuzluktan doğar. Oysa şimdi MHP barışçı yöntemlerle de etkin olabileceği bir düzeye erişmiştir. Yitirecek bir şeyi olmayanlar korkmazlar. Oysa demokratik rejim sona ererse MHP'nin de artık yitirebileceği çok şey vardır. Daha da önemlisi MHP için giderek AP'nin yerini alma olasılığı belirmiştir. Türkeş ve arkadaşlarının AP'nin tabanını kendilerine çektikleri ölçüde şiddete karşı çıkmaları ve liberal sağ bir ideolojiye kaymaları olanaklıdır. Başka türlü davranırlarsa sağın en büyük partisi haline gelemezler. Bu konuda ters bir örnek vererek İtalyan Komünist Partisi'nin bugünkü tutumunu hatırlatmak isterim. Küçüldükçe sertleşenler büyüyüp etkinleştikçe yumuşarlar. Kışlalı'nın bu sözlerini önce aynı derginin aynı sayısında çıkan strateji aynı ama başlıklı yazıdan aktardığım şu sözlerle yanıtlayayım. Unutmamak gerekir ki otoriter sağcı partiler mutlaka ihtilalle iktidara gelirler diye bir genel kaide yoktur. Hitler seçim kazanıp bir koalisyonun büyük ortağı olarak iktidara gelmiştir. Türkeş'in programının unsurları onun uzun vadeli stratejisinin ipuçlarını vermektedir. Bu unsurlar iktidar seçimle alınsa dahi demokratik bir rejimin sürdürülmesine olanak vermez. Önemli olan Türkeş'in ve partisinin fikriyatıdır. Bu fikriyatı hakim kılmak için hangi yolların kullanıldığı ikinci planda bir mesele olarak göz önünde tutulmalıdır. Türkeş hakkında onun kısa dönemli taktiklerine bakarak verilen hükümlerde yanılgı payının çok büyük olacağı dikkate alınmalıdır. Bu yazı imzasız, yani dergi adına, derginin genel yayın müdürü de Mehmet Ali Kışlalı. Aynı soyadını taşıdıklarına göre Taner ile Mehmet ya kardeş ya akraba. Diyeceğim aynı dergide görüşlerinden şifaya bulduğumuz bu iki ısım akraba kişi birbirine ters düşen çözümlemelerle bizim kafamızı karıştıracakları da önce bu konuda kendi aralarında anlaşsalar ya. Benim bu imzasız yazıdaki sözlere ekleyeceğim şunlar. MHP'nin son seçimlerde kazandığı başarı unutulmasın ki her şeyden önce şiddete ve şiddet yöntemlerine dayanmıştır. Üstelik MHP'nin hükümet ortağı oluşu dolayısıyla bu yöntemleri uygulamada meydanı boş bulduğu da malum. Yasaların yeniden geçerlilik kazanabileceği bir siyasal ortamda bu başarının ne kerte sürdürülebileceği açık bir sorudur. Oysa Taner Kışlalı varsayımlarını bu başarının hiç durma yükseleceği kanısına dayandırmaktadır. Kaldı ki MHP'nin AP tabanını kendine çekmesi süreci hiç de sanıldığı kadar hızlı olmamakla birlikte yine de varsayılsa bile MHP'nin liberal sağ bir ideolojiye kayma eğiliminde olduğunu da göstermez. AP antikomünist aşırı sağ bir cephenin başını çektiği sürece bu doğrultuda çok daha tutarlı olan MHP'nin kazanç sağlaması olanağı belirmiş olabilir. Ama ya AP bu politikadan vazgeçip o liberal sağ yuvasına yeniden yerleşiverirse o zaman ne olacak? Bu sağ liberal yolun yolcuları elbette totaliter, özünde sözünde antidemokratik MHP'yi değil, AP'yi tutacaklar. MHP'de Dral dedenin düdüğü gibi ortada kalacak bir vurucu güç olarak kurulu düzene kenarından yaranmaya çalışacaktır. Öyleyse MHP'nin temel tutumundan ayrılması hiçbir biçimde söz konusu değildir. Taner Kışlalı'nın MHP ile İtalyan Komünist Partisi'ni aynı kefeye koyması ise en azından kendi deyimiyle ters bir benzetme. Lakin Taner Kışlalı madem MHP'nin anladığım kadarınca meşrulaştıkça yumuşayacağına, yola geleceğine inanıyor, hazır Kültür Bakanı da olmuşken bari Türkeş'i Nobel Barış Ödülü'ne aday göstersin de kurdu kuzuya çevirme çabaları böylece uluslararası bir boyut kazansın. 13 Ocak 1978. Mahalle Bekçilerinin Kara Yazısı. Eski İstanbul mahallelerinin kış geceleri ahenginden, o naralı, o ulumalı fasıldan bir tek bekçi düdükleri kalmıştı, o da yitti gitti. Patiska pencerelerin dışındaki karanlıkla birlikte gecenin meçhulünü ve korkusunu da bir eyyam yırtardı o düdük sesleri. Ve mahalle gündüzden bildiğimiz mahalleye dönerdi teşehhüt miktarınca. Çocuklar huzur içinde sağından soluna döner, büyükler son bir esneyip gözlerini yumardı. Çünkü bekçiler sade devletin değil, bizim de adamımızdı. Belki de devletten çok bizim yakınımızdı. Kolluk kuvvetlerinin ayak takımıydı, proletaryasıydı onlar. Bir zamanlar paralarını bile bizden, mahalleliden alırlardı. Çoğu Anadoluluydu. Polisler gibi resmi ağızla konuşmaz, afra tafra satmazlardı. Çilekeş insanlardı. Geceleri karda ayazda dolanır durur, gündüzleri komiserin ayak işlerinden meydan buldukça karakolun kuytusuna büzülür, kış uykusu uyurlardı. Geceleri bizi değil, gündüzleri bankaları bekliyorlar artık. Soyguncunun otomatiğine göğüsleri siper. Bakın Bekçiler Derneği Başkanı İbrahim Sarı ne diyor? Kaymakamlıklarda ve karakollarda idari işler ve götür getirde kullanılan cefakar bekçiler her türlü haktan yoksunken bu özel bankaların paralarını korumakla görevlendirildiler. 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'na göre sivil elbise giyemeyen bekçiler resmi üniformalarıyla gangsterlerin acımasız ve tam otomatik silahları karşısında adeta birer canlı hedef olarak dikildiler. İç işlerine yaptığımız müracaatlarda vatandaşın şikayetçi olduğunu ve bekçilerin bankalardan alınarak halkın can ve mal emniyetini sağlayacak eski görevlerine döndürülmelerini istedik. Bekçi Adil Keçidereli'nin Bakırköy'deki soygunda vurulan, şehit edilmesinden ve diğer doğacak bütün üzücü hadiselerden emri verenler sorumludur. Bu emir kanunun ruhuna aykırıdır. Güvenlik ve kamu düzeni bakımından gecikmede sakınca bulunan fevkalade hallerde vali ve kaymakamın vereceği emirle bekçiler gündüz çalıştırılabilirler. Bunun dışında her ne suretle olursa olsun gündüz çalıştırılamazlar. Kanun bekçilerden özel bankaların korumalarını ve hedef teşkil ederek ölmelerini istemiyor. O anlı şanlı bankalar ki televizyon reklamlarında imparatorluklarını ilan eder dururlar. Bekçi Adil'in copuyla düdüğüne mi muhtaç düştüler kendilerini korumak için? Hem kim dedi onlara adım başına bir banka şubesi aç diye? Sokakta sıkıştınız mı ayak yolu bulamıyorsunuz da abdest bozmaya, banka dediniz mi ama gır fırla. Yanlış kalmadıysa aklımda Ankara valisi de birkaç bankayı kendilerini korumak için gerekli önlemleri almadıkları için cezalandırdıydı. Diyeceğim banker beyler paracıklarını korumaya kıllarını kıpırdatmıyorlar da bizim kolluk yetkililerimiz, kamu görevlilerimiz halkın canını malını savunmasız bırakma pahasına bir çare bekçileri gangsterlerin önüne nişan tahtası olarak sürmede sakınca görmüyorlar. Bankalar da amma memleket hizmeti görüyorlar diyeceksiniz. Ne memleket hizmeti görüyorlar ya? Lotaryacılık, züğürtlerden mevduat toparlayıp paralılara kredi dağıtıyorlar. En iyisi bu konuda ben sözü Amerikalı Ozan Ogden Nash'e bırakayım da onlar daha iyi bilirler bu banka dalgalarını. Bankerlerden bütün farkımız onlar paralı, biz parasız. Bankaları övmek için yazıldı bu şiir. Para şıkırtısı neymiş gör, hele bir bankadan içeri gir. Bir de garip bir ses duyacaksın. Ne kadın sesi o, ne su şırıltısı. Bilirim duymuşluğun yok o binlik banknotların ışırtısı. Mermer konaklarda oturmuş bankerler, hakları. Boşuna mı yıllar yılı milli kalkınma diye bağırıp çağırdıkları? Asıl bir usulleri var, ona borçlar her şeyi, o bir bozulmaya görsün, bankaların işi bitti. Kısacası paraya muhtaç olanlardan gayrisine açılır kredi. Sizi bilmez miyim hiç, anlı şanlı bankerler, nasıl da kılı kırk yararsınız? Siz ev kirasını ödemek için borç istemeye gelen yurttaşları kuruş koklatmaksızın dehleyebilen milli kahramanlarsınız. İşine git oğlum dersiniz, ne sandın burasını? Burası ne tefeci Şakir ne emanetçi sultana. Ama diyelim ki bir kalantor zat çıktı geldi bankanıza. Olur mu? Milyonunu çiftleştirmek istemiş canı. Bak o zaman koruyucu melek kesilirsiniz. Arzunuz emriniz demeye kalmaz. Tostlarsınız milyonu. Madem bir milyonu var değil mi ya? Niye iki milyonu olmasın derken Hazret iki milyon daha istemeye kalkar. Bağış üstüneyi bastırırsanız hemen. Değil mi ki elde 2 milyon emniyet akçesi var? Münasip buyurmuşsunuz der toplanınca banka idare heyeti. Kuzum bankaları yerdiğimiz sanılmasın sakın. Bilmez miyim sağlığını mutluluğunu korumak için 5-10 kuruş istedikleri vakit o serserileri nasıl kapı dışarı ettiklerini. Bilmez miyim mukaddes paraya dil uzatmak ne demekmiş anlasınlar diye. Bilmez miyim o insanları nasıl açlıktan öldürdüklerini. Ogden Nash'in dediklerine ekleyecek sözüm yok. Yalnız merakımı çeken bir şey var. Bekçi Adil Keçidereli Bakırköy'deki bankanın önünde nöbet tutarken delik deşik olmadan 5 dakika önce içeri girip de çocuğum hasta bana 500 kağıt borç veriverin deseydi o bankanın memuru, müdürü ne derdi kendisine? 15 Ocak 1978 24. ayrımın sonu. Sayfa 353.